Ayrım 32, Kale, Stephen James, sayfa 419. Tüm sorgulama boyunca Lien Hua, Malice'in kendisine ulaşmaya çalıştığını biliyordu. Ve her ne kadar kendi kendine itiraf etmek istemese de biraz bile olsa bunu yapmayı başarmıştı. Katiller akıl oyunlarını oynamasını iyi bilirler. Ve genelde devletin onları analiz etmesi için görevlendirdiği doktorlardan çok daha iyi psikoanalistlerdir. Lien Hua sadece Malice'in kendinden daha iyi olma olasılığını düşünmekten hoşlanmıyordu. Odanın etrafına bir göz gezdirdi. Ses kayıt cihazını ve not defterini alıp notlarının son sayfasına baktı. Not tutarken çoğunlukla Malice'i izlemiş ve yazdıklarına neredeyse hiç bakmamıştı. Her ne kadar kağıda birkaç kelime karalamış olsa da dikkatini çeken bu olmamıştı. Sayfanın tam ortasına karışık şifreli kelimeler ve kısa cümlelerin arasına bir resim yapmıştı. Hiç farkında bile olmadan bir kasımpatı çiçeğini kesen bir makas çizmişti. Not defterini göğsüne bastırdı ve Pat'in yanına gitmek için odadan çıktı. 82. Bölüm. Creighton ayakları zincirli ve elleri önden kelepçeli bir halde yürümenin hiç kolay olmadığını anladı. İki polis onu asansöre bindirirken hafifçe tökezledi. Neyse ki bu engellemelere çok fazla katlanması gerekmiyordu. Yakında özgür olacaktı. Daha doğrusu sadece birkaç dakika içerisinde ve bu akşam öldüğünde parmağını kaybetmiş olmasına değecekti. Her şeye değecekti. Asansörde Lien Hua, Jiang'ın çorabını bir kenara fırlattı. Kanın elinden akıp parke zeminde parlak desenler oluşturmasını izledi. Lien Hua ile bugünkü kısa görüşmesi iyi geçmişti. Evet, hem de çok iyi geçmişti. Federal ajanların gerçek kimliğini tespit etmiş olmalarına rağmen her şey Shade'in planladığı gibi son bulmuştu. Asansör ses çıkararak durdu, kapılar açıldı ve üç adam koridorun sonundaki odaya doğru yürümeye başladılar. Creighton, özel ajan Lien Hua Jiang'ın iç dünyasında bir kıpırtı meydana getirdiğini söyleyebilirdi ve bu çok hoşuna gidiyordu. Ona tatlı bir ürperti ve serin, davetkar bir ürperti hissettiriyordu. Lien Hua'nın bilinçaltına gömülü olan ve geçmişte saklı o küçük sırrı hafızasında tazeletmişti. Ve acısına bu şekilde dokunmak Creighton'a çok tatlı gelmişti. Tatlı ve kuvvetli. Aynen Shade'in olacağını söylediği gibi Nilüfer çiçeği açılmaya başlamıştı. Lien Hua bunu saklamaya çalışmıştı. Hep böyle yaparlar zaten, ancak gözlerinden anlayabilirdiniz. Gözler insanı hiçbir zaman aldatmaz. Her kadının içinde sevilmeye muhtaç, kendisini güzel ve güvende hissetmek isteyen zavallı küçük bir kız çocuğu vardır. Onun kusurlarını açığa çıkartıp sevilme arzusuyla oynayıp güvenlik duygusunu hırpalarsanız o zavallı küçük kız yüzeye çıkar. Sorgulama sırasında Lien Hua'nın bakışları içindeki küçük kızın ne kadar kırılgan olduğunu söylemişti. Melis'e ve tabii ki Melis bunun nedenini çok iyi biliyordu. Aslında bu Shade'in onu seçmiş olmasının nedenlerinden biriydi. Muhtemelen en önemli nedeniydi. Revirin kapısına geldiler ve polislerden birisi Creighton'a durmasını söyledi. O da dediğini yaptı. Creighton, Prescott Malice öldürmek üzere oldu. İki adamın arasında sakin ve hareketsiz bir şekilde durdu. 83. Bölüm. Tessa daha önce hiç motosiklete binmemişti. Saçını kırbaçlayan rüzgarla birlikte gerçekten de uçuyor gibi hissediyordu. Yaklaşık bir saat boyunca kolları Riker'ın beline sıkıca dolanmış olarak sahil boyunca giderken Tessa'ya dünyadaki her şey olması gerektiği gibi göründü. Gün batımını izlemek için durduklarında Tessa motosikletten indi ve Riker'ın arkasından kumsala, Riker'ın bildiği özel bir yere doğru yürüdü. Bir adamla beraberdi, bağımsızdı ve Patrick'in onu kontrol etmesine imkan yoktu. Tessa Riker'la birlikte kumsalda kimsenin olmadığı bir yere doğru yürüdü ve orada düz ve iri bir kaya parçasının yanındaki kuru kuma birlikte güneşin denizin içine batışını izlemek için oturdular. Tessa Riker'a yaslanmak, onun kuvvetinden destek almak istedi. Ancak bu isteğine karşı direndi ve sadece ona yakın oturmakla yetindi. dedi. Lahlanın bilmecesini çözebildin mi? Riker cebini okşadı. Cevabım burada.
Görelim bakalım.
Kendi kağıdını ve Tessa'nın cevabını yazdığı sarı kağıdı cebinden çıkardı. Eğer hatırlarsan iki adam vardı dedi. Eğer ilk adam bir deste parasını ikinci adama verirse ona geriye ikinci adamın parasının yarısı kadar bir miktar kalır. Ancak eğer ikinci adam ilk adama kendi destelerinden birini verirse o zaman eşit miktarda paraları olur.
Kağıdı aç dedi Tessa, bak bakalım ben ne yazmışım.
Riker kağıdı açtı, 5 ve 7.
Doğru dedi Tessa, eğer 5 destesi olan adam diğer adama bir deste verirse 4 ve 8 desteler olur. Ve eğer 7 desteli adam ilk adama bir deste verirse o zaman ikisinin de 6 destesi olur.
Sen bunu hemen orada mı çözüverdin?
Ufuktaki dalgalı bulutlar karararak geceyi karşılıyordu. Evet.
Biraz utanmıştı çünkü bilmeceyi bu kadar çabuk çözdüğünü itiraf etmek Riker'ı biraz aptal durumuna düşürmüştü.
Senin cevabına bakalım ne yazdın?
Güneş gitgide batıyordu. Gökyüzünün altındaki küçük bir karpuz dilimi gibiydi. Riker kağıdı yukarı kaldırdı ve Tessa ona doğru uzandığında geri çekti. Tekrar uzandı ve bu defa arkasına sakladı. Tessa kağıdı alabilmek için Riker'ın arkasına doğru bir hamle yaptı ve sonunda yüzleri birbirine değecekmiş gibi yaklaştığında Riker kağıdı verdi.
''Aç bak'' dedi yumuşakça.
Tessa Riker'ın vahşi okyanus havasıyla karışan cezbedici kolonya kokusunu aldı. Güneş bir şerit halindeydi. Buruşmuş kağıdı Riker'ın göğsünde birleştirip yazmış olduğunu okudu.
''Sen!''
Kalbi ürperdi ve sonra güneş bir nokta halindeydi.
''Benim cevabım bu'' dedi Riker. ''Sensin.''
Tessa istendiğini ve sevildiğini hissetti.
Ve sonra güneş kaybolmuştu.
Dalgalar tarafından yutulmuştu.
Tessa gecenin serin parmakları onları sarana kadar Riker'ın yanında yattı ve sonra Riker onun kolundan tutarak ayağa kalkmasına yardım etti.
''Haydi gidelim. Bu gece sana göstermek istediğim daha çok şey var.''
84. Bölüm.
Lien Hua ile birlikte Margaret'e Melis'in sorgusu hakkında bilgi vermek için konferans salonuna geri gittiğimizde onu geniş masanın başında oturmuş bizi beklerken bulduk. Daha sandalyelerimizi çekemeden Margaret,
''Ajan Jiang, bana bu adamdan bahsedin.'' dedi.
Sesi alışılmamış biçimde sakin ve mesafeliydi. Sorgulama odasında olanlardan sonra sesinin bu sakin tonu beni şaşırtmıştı.
''Bir analistin bakış açısından bakacak olursak neyle karşı karşıyayız?''
''Mükemmel bir kargaşayla'' diye cevap verdi Lien Hua yerlerimizi alırken.
''Sipalı bir psikopat. Ne vücudunda ne de kalbinde herhangi bir acı hissediyor. Karşımızda zihinsel ya da fiziksel rahatsızlık, utanç, pişmanlık veya herhangi bir acı hissetmemiş bir adam var.''
Lien Hua konuşurken sipası olan bir psikopatla karşı karşıya olmanın büyük talihsizliklerini düşünüyordum ki aklıma Tessa'nın Dupin'in davasına yaklaşımı hakkında yaptığı yorumlar geldi. Her ne kadar imkansız görünse de olmuştu, yani mümkündü.
Lien Hua devam etti. ''Psikopatlar ne empati kurabilirler ne de şefkat hissederler ve hiçbir zaman acı çekmelerine neden olabilecek kadar yakın ilişkiler içinde bulunmazlar. Bunun yerine psikopatlar diğer insanları kullanıp işleri bitince atacakları objeler gibi görürler ve kendilerine zevk vermemeye başladıklarında onlardan kurtulurlar.'' Genelde insanları kontrol etme müptelasıdırlar ve eğer bir şeyi obsesyon haline getirirlerse bu obsesyonları çok uzun süre devam edebilir.
Lien Hua'yı can kulağıyla dinledim ve Melis'in dediği gibi acısız bir cehennemde yaşamanın nasıl olduğunu merak ettim. Bunun neşesiz bir cennette yaşamaktan ne kadar farkı olurdu acaba? Belki de hiçbir farkı olmazdı.
''Peki ya sorgulama?'' diye sordu Margaret. ''Sana neler anlattı?''
''Klasik bir anlatımsal afazi örneği'' dedi Lien Hua. ''Bu sizi dinleyenin duymak istediği sözleri kullanmak anlamına gelir.
Bu bir çeşit insanları kullanma yoludur. Kariyer suçluları bu konuda uzmandırlar. Umurlarında olan tek şey güç kullanıp kendi işlerini halletmektir.
Yani söylediklerinden ne kadar itiraf olarak değerlendirilmelidir bilmiyorum. Bunu söylemek zor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bir katilin düşünce yapısını çok iyi biliyor ve ölüm fantezileri kurmaktan zevk alıyor.
Veya belki dedim sadece insanları onun yapamadığı şeyi, yani başkalarının elinde acı çekerken izlemeyi seviyor.
Margaret kollarını birbirine kavuşturup önce Lianhua'ya sonra da bana baktı. Şimdi dedi sakince, bana Rook projesi hakkında bildiklerinizi anlatın.
85. bölüm. Ne? Bu soru da nereden çıkmıştı? Rook projesi mi dedim, sen Rook projesi hakkında ne biliyorsun?
Burada soruları ben soruyorum Doktor Bowers dedi Margaret kısık bir sesle. Ya kibarca cevap verin ya da konuşmaya katılmaktan sakının.
Pekala. Bir dakika önce ona cihazı bulduğumdan bahsetmeyi düşünebilirdim. Ancak şu anda tam Margaret gibi davrandığımdan bu bilgiyi bir süre daha kendime saklamayı tercih ettim. Ve daha fazla bilgi elde edene kadar cihazın yerini bir sır olarak tutmanın iyi bir fikir olduğuna karar verdim. Böylelikle ona Cassandra'nın köpek balığı araştırmaları hakkında öğrendiğim baştan savma bilgileri, Dr. Osborne'un nöromorfik mühendisliği çalışmalarını ve Mac teknolojisiyle olabilecek muhtemel bağlantısını anlattım.
Bir cihaz var dedi. Bu cihaz hakkında bir şey biliyor musunuz?
Şehit bir şeylerden bahsetmişti diye cevap verdim. Sanırım B14 numaralı binadaymış ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Sen biliyor musun?
Yangında kül mü oldu?
Eğer sormamın bir sakıncası yoksa Margaret.
Bir sakıncası var.
Lianhua ellerini açtı. Bize yardım et Margaret. Burada neyle karşı karşıyayız? Margaret ellerini birbirine kavuşturup saatine baktı ve sonra tüm şaşkınlığıma rağmen açık yüreklilikle konuşmaya başladı.
Bana söylenmiş olanların çoğu çok gizli bilgiler. Tabii ki ve sizin rütbenizde olan insanların bilmemesi gereken türden bilgiler. Ancak bunların davayla bir ilgisi olabileceğini düşündüğümden size Drake Şirketler grubuyla enkaz altındaki veya bina içlerinde termal görüntülemenin ulaşamayacağı yerlerdeki vücutları bulabilmek için elektromanyetik imgeleme kullanan bir cihaz üretmeleri için sözleşme imzalanmış olduğunu söylememde bir sakınca görmüyorum.
Elektromanyetik algılamalı konum. Aynen köpek balıklarının kumun altına gömülü balıklara yaptıkları gibi. Cihazın üzerindeki radyasyon uyarılarını ve Hunter'ın apartmanında bulunan radyoaktif izotop izlerini hatırladım. Radyasyon kullanıyor mu? Radyoaktif izotop diye sordum.
Margaret'in bakışlarında merak uyandı, belki de şüphe. Evet kullanıyor, sezyum 137. Kanser tedavisinde kullanılan belli başlı ilaçlarda ve göstergelerde de bulunan bir madde bu. Ancak bunun yanında metal, taş, hatta kağıt gibi maddelerin kalınlığını ölçmede de kullanılıyor. Cihazın elektromanyetik sinyalleri bulmak için maddelerin içini görmesini sağlayan da bu.
Son cümleyi sanki tırnak içinde söyler gibi vurgulamıştı.
Bir dakika dedi Lianhua, binaların içini de görebiliyor mu?
Tam olarak maddelerin içini göremiyor diye açıkladı Margaret. Ancak kas seyirmelerinin veya enkaz altında kalan insanların beyin aktivitelerinin elektromanyetik dürtülerinin yerini belirleyebiliyor. Çok mantıklı dedim. Hatırlasanıza, köpek balıkları da kumun altında gömülü olan avları bulabiliyorlar. Termal imgelemede buna benzer bir şey. Ancak bu ısı yerine manyetik veya elektriksel dürtüleri kaydediyor. Nöromorfik mühendisliğini kullanarak köpek balıklarının altıncı hislerini kopyalamak mümkün.
Margaret'in sabırsızca iç çekmesi söz alma isteğinin belirtisiydi. Bana Rook projesinin amacını mağaralardaki teröristleri, oyuklar içindeki madenleri, çığ altındaki kayakçıları ve buna benzer şeyleri bulmakta kullanmak üzere bir cihaz geliştirmek olduğu söylendi. 11 Eylül'de kuleler çöktükten sonra hükümet hayatta kalanları ararken metal borulara vurma yoluna başvurmuştu. Bundan sonra enkaz veya yıkıntı altında kalanları bulabilmek için daha etkin yollar aranmaya başlandı.
Margaret'in söylediklerini davanın gerçekleriyle düşünüp tarttım. Parçalar tam yerine oturmuyordu. Hayır, bu kadarı yeterli değil dedim. Başka bir şeyler daha olmalı. Başka bir fonksiyonu daha olmalı. Margaret öne doğru eğildi. Doktor Bowers, şimdi söylemek üzere olduğum şey sizi çok şaşırtabilir. Ancak bu durumda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.
Tam o sırada kapı açıldı Ralph.
Girin ajan Hawkins, dedi Margaret, ve kapıyı kapatın.
86. bölüm.
Ralph içeriye girip kapıyı kapattıktan sonra Margaret, B-14 numaralı binadaki yangının Drake Şirketler Grubu'nun üretmek için görevlendirildiği cihazın çalınmasını örtbas etmek için çıkarıldığına inanıyorum, dedi.
Teröristler mi yaptı, diye sordular.
Hayır, dedi, araştırmayla bağlantısı olan hükümetten veya istihbarattan birisinin olabileceğini düşünüyorum veya muhtemelen.
Dedektif Dan, dedi Lianhua.
Üçümüz de ona baktık. Dan mı, diye sordu Ralph. Düşünüyorum da.
Lianhua not defterine bir göz atıp yazmış olduklarını okudu.
Dedektif Dan pazartesi gecesi yangın mahallindeydi. Cassandra'nın kaçırıldığı Sherrod akvaryumunda da ortaya çıktı. Depoya da geldi ve sağlık görevlileri Cassandra'yı götürmeden önce onunla konuştu. Malice için sorgu odasını hazırlayıp sorgulamada bulunmak istedi.
Malice hiç yalnız kaldı mı, diye sordu Ralph.
Onu birkaç dakika önce gördüm, dedim. Koridorda Malice ve onu revire götüren memurlarla konuşuyordu. Bir düşünce kafamın içinde akbaba gibi dolaşmaya başladı. Bir saniye. Malice özellikle FBI'yı, özellikle Lianhua'yı istedi ve sorgulamada avukat istemedi, öyle değil mi? Doğru, dedi Margaret. Şimdi eğer konuya dönecek olursak...
Bir saniye Margaret.
Doktor Bowers, size burada benim...
Tabii tabii, dedim, yarın.
Margaret cevap vermek için ağzını açtığında düşünceleri bir gece öncesine gitti ve henüz beni azarlayamadan Ralph depoda Lianhua ve ben su deposunun oradayken sen binanın kuzey tarafını tarıyordun. Lianhua'nın iterek açtığı kapı tam aramızdaydı. Malice orayı terk edebilir, kapıdan kaçabilirdi. Ancak böyle yapmadı. Hızla geri döndü. Neden gitmedi? Sence Malice yakalanmak mı istedi, diye sordu Lianhua.
Belki, dedim. Avukatları bu akşam üzerine kadar oyalandılar. Neden?
Malice parmağını ısırarak sorgulamanın ne zaman biteceğini kendisi ayarladı.
Zamanlama, mekan. Zamanlama, mekan. Ayağa kalkıp kapıya doğru yöneldim. Revir, Ralph, Malice oraya gitmek istedi.
Neden?
Psikopatlar sadece kendi arzularını yapmayı, güç uygulamayı isterler.
Parmağını tedavi etmek için kelepçelerini çıkarmak zorunda kalacaklar, dedim. Hepsini önceden planladı.
Sorgulamanın sonunda Melis saate bakmıştı. Ralph'e baktım.
Sipalı insanlar kaşınır mıymış, bunu öğrenebildin mi?
Kaşınmazlar.
Ralph kapıyı bir hışımlaştığımı gördü ve o da yerinden fırladı.
Neler oluyor?
Çabuk, koridordan koştum. Mesai değişimi 5.30'da. Kaçmaya çalışacak.
Ve tam o sırada koridorlarda polis merkezi alarmları çalmaya başladı. 87. bölüm. Aceleyle merdivenlerden ikinci kata inip revirin kapısından içeri baktım. Yerde sadece bir memur olmasına rağmen yardımına 5 kişi gelmişti. Zaten Melis'i bulmayı umduğum yer burası değildi. Hayır, gitmeyi planladığı başka bir yer vardı. Delil odasına koştum, tabancamı çıkarıp kapıyı iterek açtım.
Riley, dedim. Girişte kimse yoktu. Burada mısın?
Cevap gelmedi.
Binadan dışarı çıkamayacaksın, Creighton, diye bağırdım. Neyin peşinde olduğunu biliyorum.
Alarm seslerinin arasında aynen akademide öğrenmiş olduğumuz gibi tabancamın beni her köşeyi dönerken yönlendirmesine izin verdim. Tabancamı ileriye doğru tutarak bir sürü daracık tıka basa dolu odayı taradım. Duvar boyunca koş, köşeleri ara, temiz. Hiç filmlerdeki gibi değildir. Asla tabancanızı havada sallayarak bir yere girmezsiniz.
Duvar boyunca koş, köşeleri ara,
temiz.
Her an biri sizi vurabilir, üzerinize atlayabilir veya size saldırabilirdi. En korkutucu olan şey köşede sizi neyin beklediğini bilememekti.
Kalp atışı, kalp atışı.
Son odaya girdim ve inceledim. Bilgisayarım köşede duruyordu. Spor çantası ise yoktu. Odada kimse yoktu.
Temiz.
Soluk almak için bir an durdum.
Melis gitmişti. Kernigan'da.
Melis cihazın burada olduğunu nereden biliyordu?
Ona Shade söylemiş olmalıydı.
Shade?
Shade? Don Kernigan, Melis'in doktoru... Şehit her kimse ve eğer Melis kaçtıysa birlikte spor çantasını açtıklarında ikisini de küçük bir sürpriz bekliyordu. Bugün delil odasını terk etmeden önce kartımı hazırladığım uyduruk cihaza sarmıştım ve kartımın arkasına bir not yazmıştım. Eğer bu çalışmazsa bana haber verin ve ben de benimkiyle oynamanıza izin vereyim. İçimden bir ses çok yakında Şehit veya Melis'in benimle bağlantı kuracağını söylüyordu. Durum tersine dönmeye başlamıştı. Kullanmış olduğum selo bandına hala masada durduğunu gördüm bir saniye. Nöbetçi memur bölmesi, bir kapı daha. Tabancamı doğrultup bölmeye doğru gittim. Crichton, odada mısın? Çık dışarı. Cevap yok. Kalbim hızla çarpıyordu. Tabancam hazır bir şekilde kapıyı açtım. İçeride memur Kernighan'ı canlı ama baygın bir şekilde buldum. Üniforması üzerinde yoktu. Demek Melis memur üniforması giymişti. Üniforma üzerine tam olmasa bile ve ayrıca kanlı yüzüne ve ellerine rağmen Melis karışıklığın arasından tüyebilirdi. Koridora fırladım ve komiser yardımcısını köşeye çektim. Kimsenin binadan çıkmasına izin vermeyin. Melis üniformalı. Tüm binayı anons edin hemen şimdi. Bir an bana şaşkın şaşkın bak. Hadi çabuk diye bağırdım ve sonunda aceleyle gitti. Memur Kernighan'ın yanına koştum. Başına silahla vurulmuştu. Muhtemelen beyin sarsıntısı geçiriyordu. Ama iyileşecek gibi duruyordu. Kımıldanmaya başladı. Ben de duvara yaslanıp oturmasına yardımcı oldum. İyileşeceksin Riley dedim. Başını salladı. Tek başına oturabileceğinden emin olduktan sonra gerçek cihazın hala 25 yıllık delillerin arkasında saklı olduğundan emin oldum. Ardından ilk yardım eğitimi almış memuru bulup Kernighan'la ilgilenmesini söyledim. Delil odasını terk etmeden önce benden sonra video kamerayı görmeye gelen birileri oldu mu diye giriş kayıtlarına bakmaya gittim. Lien Hua'nın, Dan'ın şehit olabileceğiyle ilgili yorumundan sonra Dan'ın ismini orada bulabilir miyim diye merak ettim. Ancak bulamadım. Margaret ismini buldum. Böylelikle davayla ilgili gerçekler bir kez daha birbirinden uzaklaşmaya başladı. Bilgisayarımı aldım. Margaret'in cihazla ilgili söylediklerinden daha fazla şey bilip bilmediğini öğrenmek için birkaç dakika içinde videoya bakabilirdim. Ancak bundan önce revire gidip Melis'in vermeyi başarmış olduğu zararın derecesine bakmalıydım.
32. ayrımın sonu. Sayfa 435.